Ayrım 42.
Başgardiyan, balık var mı kelebek diyor. Var ama yakalayamıyorum. Ben oltamı sallandırdığımda küçük bir balık hep peşimden geliyor. Büyük bir balık yakalayacağım sırada dikkat et diyor ona. Yemi yutma, kelebek avlanıyor. Bu yüzden bir şey gelmiyor oltama. Yine de uğraşıyorum. Belki küçüğe inanmayan bir balık çıkar. Aynasızın hasta bakıcıya söylediğini duyuyorum. Bu herifin işi bitik, zır deli. Yemekhaneye götürüldüğümüzde mercimek yemem imkansız. Kolları, bacakları, göğsü maymun gibi kıllı, en az 1.90 boyunda dev gibi bir herif var. Beni gözüne kestirmiş. Bir kere hep yanıma oturuyor. Mercimek çok sıcak geliyor. Yiyebilmek için soğumasını beklemek gerek. Tahta kaşığımı daldırıyor, biraz alıp üfleyerek yutuyorum. Böylece birkaç kaşık mercimek kursağıma gidiyor. Ivanho, iri yarı, deli, kendini Ivanho sanıyor. Tabağını kapıyor, avucuna dayadığı gibi göz açıp kapayıncaya kadar hepsini yutuyor. Ardından benim tabağımı da zorla alıyor. İçindekini midesine indiriyor. İşini bitirince tabağı önüne bırakıyor. Bak ben nasıl mercimek yiyorum dercesine. Kan çanağına dönmüş gözleriyle yüzüme bakıyor. Bu Ivanho'dan sıkılmaya başladım. Henüz tam deli sayılamadığımdan ilk gürültüyü denemeyi onun üzerinde yapmaya karar veriyorum. Yine sofraya mercimek getirdikleri bir gün Ivanho fırsatı kaçırmıyor. Yanıma oturuyor. Çok neşeli, kendi mercimekleriyle benimkileri yiyebilmenin sevinci şimdiden üstüne çökmüş. Ben de su dolu bir toprak testi önüme çekiyorum. Dev benim tabağımı kaldırıp mercimekleri gırtlağından akıtmaya başladığı sıra yerimden kalkıyor ve bütün gücümle su testisini kafasına vuruyorum. Dev yapılı Ivanho müthiş bir çığlık atıp yere devriliyor. Ardından tabağını kapan başlıyor atmaya. Deliler birbirine giriyorlar. Müthiş bir patırtı kopuyor. Bütün yemekhaneye yayılan bu kolektif kavgaya katılanlar üstelik bir ağızdan haykırıyorlar da. Havaya kaldırıldığım gibi iri yarı dört hasta bakıcının kollarında hücreme getiriliyorum. Hiç durmadan bağırıyor, Ivanho'nun cüzdanımı ve hüviyetimi çaldığını söylüyorum. Bu kez iş tamam. Doktor hareketlerimden sorumsuz sayılmam gerektiğine karar verdi. Bütün aynasızlar sakin bir deli olduğumda fikir birliğine vardılar. Yalnız çok tehlikeli anlarım olabiliyor. Ivanho'nun kafası sarılı. Başında 8 santim kadar geniş bir yara açtığım söyleniyor. Neyse ki benimle aynı saatlerde dışarı çıkmıyor. Salvidio ile konuşabildim. Fıçıların bulunduğu kiler anahtarının yedeğini yürütmüş. Fıçıları bağlamak için yeterince demir tel bulmaya çalışıyor. Fıçıların denizde sallana sallana telleri koparmasından korktuğumu söylüyorum. En iyisi ip kullanmak. İp nasılsa çok daha esnek. İp de bulmaya çalışacak, hem demir telle bağlayacağız hem de iple. 3 tane de anahtar yaptırması gerekli. Biri benim hücremin, biri hücreme giden koridor kapısının, biri de hastane ana kapısının. Nöbetçi sayısı çok değil. 4'er saatlik nöbetleri yalnız bir aynasız tutuyor. 9'dan sabahın 1'ine, sonra da 1'den 5'e aynasızlar arasında 2 kişi var ki nöbette kaldıklarında uyuyor ve gezinmek zahmetine katlanmıyorlar bile. Kendileriyle birlikte nöbete kalan mahkum hasta bakıcıya güveniyorlar. İşimiz yolunda. Büyük mesele sabretmekte. En fazla 1 ay. Bu duruma katlanmak zorundayız. Avluya girdiğim sıra başgardiyan bana kötü bir pro verdi. Kötü de olsa çok hoşuma gidiyor. Çırılçıplak, şarkı söyleyen, ağlayan, garip hareketler yapan ve kendi kendine konuşan bu insan sürüsüne bakıyorum. Avluya girmeden önce yıkandıklarından henüz hepsi ıslak. Yedikleri dayakların ya da kendi kendilerine vurmalarının sonucu her yanları çürük içinde. Fazla sıkılan deli gömleklerinin izleri de yer etmiş. Bu gerçekten kokuşmuşluk yolunun sonunu bulanların görüntüsü. Bu çılgınların kaçı yaptıklarından ötürü Fransa'daki ruh doktorları tarafından sorumlu görüldü acaba? Titin, ona Titin diyorlar. 1933'te benimle gelenlerden. Marsilya'da birini öldürmüş. Alın şunu, hasta galiba, tedavi edin demiş. Oracıkta yakalayıp mahkemenin karşısına çıkarmışlar. Jüri üyeleri adamda en ufak bir delilik belirtisi görmemişler. Oysa böyle bir iş yapması için çoktan kafayı üşütmüş olması gerekirdi. Titin yanımda oturuyor şimdi. Dizanterisi var. Bir türlü de geçmiyor. Yaşayan bir ölü. Anlamsız çelik grisi gözlerle bana bakıyor. Karnımda küçük maymunlar var, hemşerim diyor. Bazıları çok huysuz. Sinirlendikleri zaman bağırsaklarımı ısırıyorlar. Bu yüzden de kan akıtıyorum. Kıllı olan maymunlar da var. Tüy gibi yumuşacık elleri. Beni tatlı tatlı okşuyor ve huysuzların ısırmasına engel oluyorlar. Bu küçücük tatlı maymunlar beni koruduğu zaman kanım akmıyor. Marsilya'yı hatırlıyor musun Titin? Hatırlamaz olur muyum? Hem de çok iyi hatırlıyorum. Pezevenklerin kol gezdiği borsa meydanını, arakçıları. Bazılarının adını da hatırlıyor musun? Hayır, kimsenin adını hatırladığım yok. Yalnız hasta arkadaşımla beni hastaneye götüren arabayı biliyorum. Hastalığının sebebi benmişim, o kadar. Ya dostların? Bilmem. Zavallı Titin. Buramı ona uzatıp köpek gibi can verecek olan bu zavallı yaratığa karşı içim büyük bir acımayla dolu kalkıyorum. Evet, delilerle bir arada yaşamak çok tehlikeli ama elden ne gelir? İdamı göze almadan kaçabilmenin başka yolu yok. Salvedia neredeyse hazır. Anahtarlardan ikisini edinmiş. Yalnız benim hücreminki eksik. Çok sağlam bir ip bulmuş. Ayrıca da hamak bezinden 5 örgülü ikinci bir ip varmış. Bu yönden işler yolunda. Delilik numarasını devam ettirerek dayanmak gerçekten çok güç. Bir an önce harekete geçmek için sabırsızlanıyorum. Hücremin bulunduğu hastanenin bu bölümünde kalabilmek için ara sıra kendimden geçmem gerekiyor. Hele son numaram o kadar inandırıcı ki aynasızlar 2 bromür iğnesi yapıp beni sıcak suya atıveriyorlar. İçinden çıkmamam için banyonun üstü kalın bir bezle örtülü. Yalnız delikten başım görünüyor. 2 saatten beri bu deli gömleğini andıran şeyin içindeyim. Birden Ivanho görünüyor. Dev yapılı adamın bana bakışı gerçekten ürkütücü. Korkudan boğazımın kuruduğunu hissediyorum. Kollarım bezin altında, kendimi korumam imkansız. Yanıma yaklaşıyor. İri gözleri dikkatle yüzümde geziniyor. Delikten çıkan bu yüzü nerede gördüğünü hatırlamaya çalışır gibi. Soluğuyla birlikte leş gibi koku yalıyor yüzümü. İmdat istemeyi düşünüyorum ama çığlıklarımla onu daha fazla kızdırmaktan çekiniyorum. İri elleriyle beni boğacağından emin, kapıyorum gözlerimi. Bu dehşet dolu birkaç saniyeyi asla unutmayacağım. Sonunda benden uzaklaşıyor, içeride dolanıyor. Sonra su veren yuvarlak musluklara gidiyor. Soğuk suyu kapayıp kaynar suyu açıyor. Deli gibi haykırıyorum, çünkü haşlanmaktayım. Ivanho çekip gidiyor. İçerisi buharla doldu. Soluk alırken boğulacak gibi oluyor ve beni banyodan içine hapseden bu uğursuz bezden kurtulmak için insanüstü bir çaba harcıyorum. Sonunda yardımıma koşuyorlar. Aynasızlar pencereden çıkan dumanları görmüşler. Kaynar suyla dolu banyodan çıkarıldığımda her yanım yanık içinde. Çok acı çekiyorum. Özellikle uyluklarım ve derimin yüzüldüğü yerler çok acıyor. Her yanımı pikrik asite bulayıp akıl hastanesinin küçük revine kaldırdılar. Yanıklarım o kadar ağır ki doktor çağrılıyor. Birkaç morfin iğnesi ilk 24 saati geçirmeme yardım ediyor. Doktor başıma geleni sorduğunda banyodan lavların fışkırdığını söylüyorum. Gardiyan hasta bakıcı arkadaşını suyu iyi ayarlamamakla suçluyor. Salvedia beni piknik asite bulayıp çıktı. Harekete hazır. Revirde bulunmamın büyük bir talih eseri olduğunu söylüyor. Başarısızlığa uğrarsak hastanenin bu bölümüne görülmeden tekrar dönebiliriz. Kısa sürede revirin anahtarını da ayarlaması gerekiyor. Bir sabuna anahtarın kalıbını çıkardı. Yarın anahtar hazır. Kendimi yeterince iyi hissettiğimde uyuklayan aynasızlardan birinin nöbetinde kaçabileceğiz. Bu geceyi kararlaştırdık. 1 ile 5 arasında gidiyoruz. Salvedia görevli değil. Zaman kazanmak için sirke fıçısını akşam 11'e doğru boşaltacak. Zeytinyağı fıçısını boşaltmadan denize yuvarlayacağız. Fıçıların suya indirilişi sırasında zeytinyağı denizin biraz durulmasını sağlamakta bize faydalı olacak. Un torbasından yapılma dizime kadar inen bir pantolonum, bir yün ceketim, belimde de iyi bir bıçağım var. Boynuma su geçirmez bir kese asacağım. İçinde sigara ve bir kavlu çakmak bulunacak. Salvidia, zeytinyağı ve şeker emdirdiği manyoka ununu su geçirmez bir torbaya dolduracak. 3 kilo o kadar var. Söylendiğine göre vakit oldukça geç. Yatağımın içinde oturmuş arkadaşımı bekliyorum. Yüreğim gümbür gümbür atıyor. Az sonra yola çıkıyoruz. Talihimiz yolunda gider, Ulu Tanrı da yardımcımız olursa bu kokuşmuşluk yolunda galip çıkabileceğim. Garip şey, geçmişle ilgili anılarım çok silik. Yalnız babamla ailemi düşünüyorum. Ne ağır ceza mahkemesinden bir görüntü var, ne jüri üyelerinden, ne de o alçak savcının. Kapı açıldığında köpek balıklarının sürüklediği Matthew gözlerimin önündeydi. Kelebek yürü, Salvidia'nın peşinden gidiyorum. Hemen kapıyı kapayıp anahtarı koridorun bir köşesine gizliyor. Çabuk çabuk kilere varıyoruz. Kapı açık. Boş fıçıyı çıkarmak çok basit. O fıçıyı iplerle, ben de demir tellerle sarıyoruz. Un torbasını kapıp karanlık gecede fıçıyı denize yuvarlamaya koyuluyorum. O zeytinyağı fıçısıyla arkamdan geliyor. Neyse ki çok güçlü. Bu dimdik yokuşta dolu fıçıya hakim olabiliyor. Ağır ol. Dikkat et. Hızlanıp elinden kurtulmasın. Fıçıyı kaçırırsa benimkiyle önünü kesmek için onu bekliyorum. Güçlük çekmeden aşağı varıyoruz. Dar bir yerden denize giriliyor ama ilerideki kayaları aşmak epey güç. Boşalt fıçıyı. Dolu fıçıyla kayalıkları aşamayız. Rüzgar bütün şiddetiyle esiyor. Dalgalar hırsla kayalara çarpıyor. Tamam, boşaldı fıçı. Tıpayı iyice sok. Dur şu teneke kapağı da üstüne koy. Delikler kapandı. İyi çak çivileri. Dalgalarla rüzgarın uğultusu bizim gürültümüzü bastırıyor. Birbirine iyice bağlanan fıçıların kayalar üstünden aşırılması epey güç. Her biri 225 litrelik oldukça büyük ve idaresi zor. Fıçıları denize indirmek için arkadaşımın seçtiği yerde işimizi pek kolaylaştırmıyor. Bütün gücünle it be yahu. Kaldır biraz. Şu dalgaya dikkat. Fıçılarla birlikte kalkıyor ve kayalara düşüyoruz. Dikkat, fıçılar kırılmasın. Kolumuza bacağımıza da dikkat edelim. Sakin ol Salvidia. Ya öne, denizden yana geç ya da arkaya. Tamam, şimdi oldu. Bağırdığımda kendine doğru çek. Aynı zamanda da ben iteceğim. Mutlaka kurtulacağız kayalardan. Yalnız dayanıp yerimizde sıkı durmalıyız. Dalga üstümüzden aşsa bile. Dalgalarla rüzgarın uğultusu arasında arkadaşıma emir yağdırıyor, duyduğunu sanıyordum. Koca bir dalga ikimizle birlikte fıçıları kaplıyor. Tam o an bütün gücümle salı itiyorum. O da çekiyor ki birden kıyıdan kurtulup dalgaya kapılarak biraz açılıyoruz. O benim önümde fıçıların üstüne tırmanmış. Tam ben de tırmanırken koca bir dalga altımızdan bindiriyor. Bizi tüy gibi havalandırıp diğerlerinden daha ilerideki sivri bir kayanın üstüne atıyor. Çarpışma o kadar şiddetli ki fıçılar parçalanıyor. Tahtalar sağa sola dağılıyor. Dalga çekilirken beni de kayanın 20 metre ötesine doğru sürüklüyor. Yüzüyor, yeni bir dalgaya kapılıp kıyıya yöneliyorum. İki kaya arasına düşüyor, yeniden sürüklenmek üzereyken kayalardan birine yapışıveriyorum. Her yanım bere içinde ama paçayı kurtardım bir kere. Karaya çıktığımda denize açıldığımız yerden 100 metre öteye düştüğümü fark ediyorum. İhtiyatı elden bırakıp başlıyorum bağırmaya. Salvidio, Romeo, neredesin? Cevap veren yok. Bitkin bir halde yola yatıp üstümdekileri çıkarıyor ve ayaklarımdaki lastiklerle kalıyorum. Hay Allah, nerede arkadaşım? Başlıyorum yeniden bağırmaya. Neredesin? Yalnız rüzgar, deniz ve dalgalar bana cevap veriyor. Epey uzun bir süre her bakımdan çökmüş bir halde hareketsiz kalıyorum orada. Sonra boynuma astığım, içinde sigara ve çakmak bulunan keseyi söküp atıyor, hırsımdan ağlıyorum. Bu kese dostumun bana armağanı. Çünkü kendisi sigara içmiyor. Ayakta rüzgara her şeyi silip süpüren, koca dalgalara karşı yumruğumu sallayıp Tanrı'ya lanet okuyorum. Rüzgarın hızı kesiliyor. Bu geçici durgunluk bana iyi geliyor. Gerçeği görmeme yardım ediyor. Hastaneye dönecek ve revire girmeye çalışacağım. Talihim yaver giderse mümkündür. Kafamda tek düşünceyle bir an önce revire dönüp yatağa uzanmak düşüncesiyle yokuşu tırmanıyorum. Kimse yok ortalıkta. Kolayca hastanenin koridoruna giriyorum. Salvidia'nın ana kapı anahtarını nereye koyduğunu bilmediğimden duvardan atlayarak dalıyorum bahçeye. Uzun süre aramadan revirin kapısının anahtarını kolayca buluyorum. Giriyor ve kapıyı üstüme kilitliyorum. Pencereye gidip fırlatıyorum anahtarı. Epey uzağa duvarın ötesine düşüyor. Yatıyorum. Beni tek ele verecek şey ıslak lastiklerim. Yerimden kalkıp kenefe gidiyor ve iyice sıkıyorum. Çarşafı başıma çekip yavaş yavaş ısınıyorum. Rüzgar ve deniz suyu beni dondurdu. Acaba dostum gerçekten boğuldu mu? Belki dalgalar onu epey ötelere sürüklemiştir de. Bir yere tutunmuştur. Geri dönmekte çok mu acele ettim yoksa? Biraz daha beklemeli miydim? Arkadaşımın yokluğunu pek çabuk kabullenmekle suçluyorum kendimi. Başucu masamın gözünde iki uyku hapı duruyor. Susuz yutuveriyorum ikisinde. Tükrüğüm boğazımdan aşağı kaymalarına yardım ediyor. Sertçe dürtüldüğümde kendime geliyor ve aynasız hasta bakıcıyı karşımda buluyorum. O da güneş içinde, pencere açık. Üç hasta dışarıdan içeri bakıyor. Ne o kelebek? Pek dalgın uyuyorsun. Saat sabahın 10'u. Kahveni içmedin mi? Soğumuş bak. Hadi iç şunu. Uyku sersemliğinden kurtulamadım ama halimde bir gariplik sezmedikleri belli. Neden beni uyandırdınız? Yanıkların iyileşti artık. Yatağa ihtiyacımız var. Hücrene döneceksin. Peki şef diyor ve peşinden yürüyorum. Geçerken beni avluya bırakıyor. Fırsattan faydalanıp lastik pabuçlarımı kurutuyorum. Kaçışımız başarısızlığa uğrayalı 3 gün oluyor. Hücremden avluya, avludan hücreme gidip geliyorum. Zavallının kayalara çarparak öldüğü anlaşılıyor. Ben ucuz kurtuldum. Kurtulmamın nedeni de herhalde önde değil arkada yer alışım. Kim bilir? Buradan nasıl kurtulacağımı düşünüyorum. İyileştiğime inandırmak, deliliğime inandırmak kadar güç olacak. Kampa dönmek galiba akıl hastanesine girmekten zor. Şimdi doktoru düzeldiğime inandırmak gerekiyor. Bay Roywood, hasta bakıcıların şefi. Geceleri üşüyorum. Lütfen bana bir gömlekle bir pantolon verin. Kirletmeyeceğime yemin ediyorum. Aynasız şaşkın şaşkın yüzüme bakıyor. Otur bakalım kelebek diyor. Anlat derdini. Buraya nasıl geldim? Şaşıyorum şef. Burası akıl hastanesi. Demek deliler arasındayım. Yoksa aklımı mı oynattım ben? Neden buradayım? Söyleyin ne olursunuz. Kelebek, iyice hastalandın. Şimdi daha iyiye benziyorsun. Canın çalışmak istiyor mu? Evet. Ne yapmak istersin? Ne olursa. Artık giyimliyim. Hücreleri temizliyorum. Akşam 9'a kadar kapımı açık bırakıyorlar. Ancak gece nöbetçisi kapımı kapatıyor. Överneli bir mahkum hasta bakıcı dün benimle ilk kez konuştu. Nöbet yerinde yalnızdık. Aynasız daha gelmemişti. Ben onu tanımıyorum ama o beni iyi tanıdığını söylüyor. Bu numarayı devam ettirmenin artık gereği yok aslanım. Ne demek istiyorsun? Lafa bak, numaranı yuttuğumu mu sandın? 7 yıldır deli bakıcısıyım. İlk haftasından anladım dümen yaptığını. Ne olmuş peki? Salvidia ile buradan kaçamadığınıza gerçekten üzüldüm. Zavallı öldü. Üzüldüm çünkü iyi dosttu. Kaçacağını bana haber vermediği halde ona kırgın değilim. Bir şeye ihtiyacın olursa bana söyle. Elimden geleni yaparım. Bakışları içtenlik dolu. Dürüstlüğünden bir an şüphe etmiyorum. Hakkında iyi şeyler duymadımsa da kötü şeyler de işitmedim. Demek ki mert bir çocuk. Zavallı Salvidia. Kaçtığı anlaşılınca amma gürültü kopmuştur. Denizin attığı tahta parçalarını bulmuşlar. Köpek balıklarına yem olduğunu sanıyorlar. Doktor denize dökülen zeytinyağının ardından yanıp yakılıyor. Savaş içinde kolay kolay zeytinyağı bulamayacağını söylüyor. Ne yapmamı öğütlersin? Her gün gidip hastanenin yiyeceğini alanlarla çalışmanı istiyorum. Dolaşmış olursun. Uslanmaya başla artık. 10 konuşmandan 8'i aklı başında olmalı. Çabuk iyileşmek de doğru değil. Sağ ol. Adın ne senin? Dupin. Sağ ol dostum. Yardımını hiç unutmayacağım. Başarısızlığa uğrayalı neredeyse bir ay oluyor. 6 gün sonra arkadaşımın ölüsü denizde bulundu. Garip bir rastlantı sonucu köpek balıklarına yem olmamıştı. Ama söylenenlere göre diğer balıklar bağırsaklarını ve bir bacağını yemişler. Kafatası göçmüş. İyice çürüdüğü için otopsiyi gereksiz buluyorlar. Dupont'dan benim adıma bir mektup yollayıp yollayamayacağını soruyorum. Galgani'ye ulaştırmalı ki posta torbasını mühürlerken içine benim mektubumu da koysun. Romeo Salvidia, İtalya'daki annesine yazıyorum bu mektubu. Efendim, oğlunuz prangasız öldü. Denizin ortasında, mertçe, cezaeviyle gardiyanlardan çok uzakta can verdi. Özgürlüğüne kavuşmak için erkekçe mücadele ederken öldü. Birimizden birinin başına bir felaket gelirse, mektupla ailelerimize bildireceğimize söz vermiştik. Saygıyla ellerinizden öperek bu üzücü görevi yerine getiriyorum. Oğlunuzun arkadaşı Kelebek. Bu görevi de yerine getirdikten sonra geçirdiğim kabusu artık düşünmemeye karar veriyorum. Hayat bu. Artık akıl hastanesinden çıkıp şeytan adasına gitmek, her şeyi göze alıp oradan kaçmayı denemekten başka çare kalmıyor. Aynasız beni bahçıvan yaptı. 2 aydır bu işte çalışıyorum. Sağlık durumum iyi. Aynasız benden o kadar memnun kaldı ki bırakmak istemiyorum. Dupont son muayeneden sonra doktorun bir deneme yapmak üzere beni hastaneden çıkarıp kampa yerleştirmeye karar verdiğini söylüyor. Aynasız bahçesine hiç bu kadar iyi bakılmadığını söyleyerek gitmeme karşı çıkıyor. Başka çarem kalmayınca bu sabah bütün çilek fidanlarını söküp çöpe attım. Söktüğüm fidanların yerine de bir küçük haç diktim. Ne kadar fidan varsa o kadar haç. Kopan gürültüyü anlatmanın gereği yok. Zindancı başı o kadar sinirlendi ki geberip gidiyordu az kalsın. Ağzı köpürüyor, konuşurken boğulacak gibi oluyor, sesi çıkmıyordu. Bir el arabasının üstüne oturup hüngür hüngür ağladı sonunda. Fazla ileri gittiğimi anlıyorum ama başka çarem kaldı mı? Doktor bu olayı ciddiye almadı. Bu hasta diyor yeniden kampa gönderilmeli ve orada denenmeli. Bakalım normal hayata dönebilecek mi? Bahçede yalnız kalınca sormak aklına geliyor. Yahu Kelebek, neden çilek fidanlarını söküp yerine haç diktin? Nedenini bilmiyorum doktor. Mubassır'ın da beni bağışlamasını rica ediyorum. Çilek fidanlarını çok seviyordu. Gerçekten üzüldüm. Ulu Tanrı'dan ona yeni çilekler vermesini diliyorum. Yine kamptayım. Dostlarla buluştuk. Karboniyer'in yeri boş. Hamamı o boşluğa asıyorum.